Türk milletinin karakteri yüksektir. Türk milleti çalışkandır. Türk milleti zekidir.
19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramınız kutlu olsun.
Bu büyük millet bayramını huzurlara sahipte kutlamanı gönülden dilerim. Ne mutlu Türk'üm diyene.
RSFM. RSFM 5 merkezden karasal yayında. İstanbul 97.8, Ankara 96.2, İzmir 91, Bursa 101.4, Kocaeli 90.2. Karasal yayınlarımızın olmadığı yerlerde ise tr.sputniknews.com adresinden, iOS ya da Android mobil cihazınızdan Sputnik News uygulamasını indirerek dinleyebilirsiniz. Dilerseniz RSFM programlarını Sputnik Türkiye'nin YouTube kanalından izleyebilirsiniz. RSFM, anlatılmayanları anlatıyoruz. Eksende dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
var. Biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Eksen'den merhabalar efendim. Bugün 19 Mayıs 2021 günlerden çarşamba, dünyadan haberlerle karşınızdayız. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundaki önemini yeniden kutladığımız bir gün. Bugün bunu da anımsatalım girişte hemen önce. Pek çok başlık var size aktarmaya çalışacağım bugün. Dünya gündemi yoğun. En başta İsrail-Filistin çatışmaları. Gerilimi, İsrail'in Gazze bombardımanı devam ediyor. Hamas'ın İsrail'e attığı füzeler devam ediyor. Dünya çapında ateşkes girişimleri artmış durumda. Özetleyeceğim gündemi. Programın ikinci yarısında bu konuya el atacağız. Bu konuya İsrail perspektifini, İsrail'de de yaşananlar aslında önemli şu açıdan. Hamas'ın ısrarlı bir biçimde roket kapasitesini geliştirmesi, İsrail kentleri üzerinde bugüne kadar çok rastlamadığımız manzaralarla karşılaşıyoruz. Aynı zamanda İsrail içerisinde nüfusu %20'si Araplardan oluşuyor. İsrail vatandaşlığı bulunan Araplardan oluşuyor. Onlarla da gerçekten ırkçılığın yükselişe geçtiği bir gerilim hattı var. İsrail içerisinde olup bitenleri, yaşananları ele alacağız bugün. İsrail'e bağlanacağız. Hay Eytan Yanar Ocak konuğumuz olacak. Kendisi Moshe Dayan Merkezi Strateji ve Güvenlik için Kudüs Enstitüsü'nden. Aynı zamanda Türk-İsrail ilişkilerini konuşacağız. Notlarda da aktaracağım. Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dair antisemitizm eleştirisi ve tabii ki Ankara'dan tepkiler de gelmişti. Bütün bu gelişmelerden önce de Hay Eytan'la daha önce konuşmuştuk. Çünkü normalleşme girişimleri vardı Türkiye ile İsrail arasında. Özellikle Doğu Akdeniz temelli olarak bu çatışmanın dinamiği bütün bunları nasıl etkiledi sorusuna da yanıt arayacağız kendisiyle birlikte. Dünyadan başka başlıklarım da elbette var. Özellikle NATO'da, NATO çerçevesinde Genelkurmay Başkanlarının toplantısı, Rusya-Amerika ilişkileri, Blinken'ın Sergey Lavrov'la Arktik Konseyi vesilesiyle bir araya geliyor olması, Ukrayna üzerinden gerilimi devam ettirici tatbikatlarla ilgili gelişmeler var. Orta Doğu'dan Lübnan Dışişleri Bakanı'nın bir televizyon kanalında Suudi Arabistan ve Körfez'deki Körfez hattında yaptığı açıklamalar yüzünden çıkan kriz var. Notları aktarmaya çalışacağım programın ilk yarısında. Sizlere dediğim gibi ikinci yarısında İsrail-Filistin gerilimini ele alacağız. Dün de Selim Sezer'le konuşmuştuk. Filistin cephesi ve uluslararası hukuk çerçevesinde konuşmuştuk. Bugün de İsrail'den bakmaya çalışacağız. Resmi efendim, başlamadan hemen frekanslarımı tekrar etmek istiyorum. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4 ve Kocaeli'den 90.2'den bizi dinleyebilirsiniz. Sputnik Türkiye'nin web sitesi üzerinden, cep telefonu uygulaması üzerinden Türkiye'nin her yerinden bizi dinleyebilirsiniz. YouTube kanalının linkini de paylaştım Twitter hesabından. YouTube'dan da izlerseniz, like ederseniz seviniriz diyelim. Başlayalım. Evet, önce Covid notlarını hızlıca geçeceğim. Çok fazla artık yavaş yavaş dünyada açılma da başladı. Özellikle Batı dünyasında. Dünya çapında yapılan aşıların sayısı 1,5 milyarı geçmiş durumda. Türkiye 9. sırada olarak anılıyor. Dünya genelindeki bu verilerde tabii başı çeken Çin. 421 milyon 990 bin doz aşı vurmuş. Çin'in böyle günde bir 10 milyondan fazla aşı vurduğu bilgileri geliyor. Tabii 1 milyar 400 milyonluk bir nüfusu var Çin'in, onu hatırlatmak lazım. Amerika'da 273 milyondan fazla aşı vurulmuş durumda. Hindistan yine krizin en ağır yaşanmaya devam edildiği ülke, 183 milyon doz aşı vurulmuş durumda. Britanya 56 milyon ki nüfusuna yakını neredeyse aşıladı diyebiliriz. Böyle gidiyor. Almanya 40 milyonda çeşitli rakamlar da var. Türkiye 26 milyon 657 doz, milyon doz aşı vurmuş durumda. 15 milyon ilk doz, 11 milyondan fazla insana da ikinci doz aşı uygulandı. Avrupa Birliği ülkeleri 200 milyon dozun üzerinde aşı uygulamışlar. Yani bu 1,5 milyar doz aşının 200 milyon dozu Avrupa Birliği ülkelerine, 27 üye ülkeye ait komisyon başkanı Ursula von der Leyen yaptığı açıklamayı. Temmuz ayında nüfusun %70'ini aşılamayı hedeflediklerini de söyledi. Tabii zengin ülkeler aşı buluyorlar, nüfuslarını aşılıyorlar efendim. Amerika'da Texas'ta okullarda maske zorunluluğunu yasaklama kararı alındı. Cumhuriyetçi Parti'nin kalesi konumunda Texas ve Vali Greg Abbott bastırdı bu konuda. Federal yönetimin ve Salgın Hastalıklar Kontrol Önleme Merkezi'nin tavsiyelerinin aksine bir yasaklama kararı almış durumda. Amerika tabii son derece 270 milyona yakın aşılamayla bu işten kurtuluyor havası var Amerika'da. O çerçevede de Teksaslılar daha da ileri gidiyorlar. Florida'da da maske zorunluluğu kaldırılmıştı aynı şekilde. Teksaslıların özgürlüğünü savunuyorum diyor vali. Hindistan'da 24 saatte 4500'den fazla can kaybı var. Yine biraz tabii vaka sayıları 400 binlerin üzerine çıkmıştı ama bir haftadır düştü. 300 binin altında, 200 binlerde, 260 binlerde vaka sayıları efendim. Böyle bir dünyada tablo var. Avrupa Birliği aynı zamanda iki doz aşı olanları da sınırları açma kararı aldı. Ama tabii ki Avrupa Birliği'nde geçerli aşılar için söz konusu olacak bu, bakalım ne olacak. Fransa'da Emmanuel Macron Paris'te kafede oturmuş Başbakan Castex'le normalleşme çerçevesinde bir kahve içmiş. Böyle bir manzara var dünyada. Türkiye'de 11.937 yeni vaka tespit edildi. 203 can kaybı yaşandı. Kademeli bir biçimde 1 Haziran'a kadar kısıtlamalar pek de kalmış gözükmüyor. 40 yaş üzeri öğretmenler ve okul çalışanlar için aşı randevularını açtıklarında Milli Eğitim Bakanı ve Sağlık Bakanı da duyurmuş durumda efendim. Kripto paralarla bir de ilgili bir notum var, onu da aktarmak istiyorum. İkinci bir düşüş dalgası yaşanıyor kripto paralarda. Özellikle Bitcoin 40 bin doların altına gerilemiş. Ethereum 3 bin doların altına çekilmiş gibi gözüküyor. Düşüşler var ve Elon Musk'a tabii öfke var. Kripto para yatırımcıları hatta bir de isyan bayrağı açmış gözüküyorlar. Yeni bir para birimi Stop Elon diye bir şey üretmişler. Üretiyorlar daha doğrusu. Twitter üzerinden bu girişimle ilgili de açıklama yapmış durumdalar efendim. Twitter üzerinden Elon Musk sürekli açıklama yapıyordu. Onlar da narsist bir milyarder olarak portföylerle oynuyor. Yeter diyoruz diye açıklama yaptılar. Dolayısıyla bir böyle kripto para çerçevesinde, dünya kripto para piyasasında Stop Elon isyanın ismi olacak gibi değer de kazanmış. Hemen dolayısıyla da böyle bir resim var. Evet, İsrail-Filistin meselesine gelelim. Şimdi Tabii Gazze'de İsrail'in askeri teknolojik gücü de değerlendirilerek bakmak gerekiyor. Gazze'deki insani manzara hiç parlak değil. 63'ü çocuk, toplam 218 can kaybı var. 35'ten fazla kadın, 36'sı kadın. Yani yarısı aslında 1500'e yakında yaralı var. İsrail'e de aynı zamanda 9 gecedir roketlerle yaylım ateşi açılıyor. Yaklaşık 3700 roket fırlatıldığı haberleri var. 10 Mayıs'tan bu yana İsrail'de de 12 can kaybı var. Tabii arada 10 katlık bir fark var kayıplar açısından baktığımız zaman. Batı Şeria'da da Gazze'ye destek gösterilerinde müdahaleler var. Orada da hayatını kaybedenlerin sayısının 4'e yükseldiği, 503, yani oradan bir roket de atılmıyor. Ama tabii oradan da İsrail sınırına yönelik protesto dalgası var. Ona da sert müdahale gelmiş durumda. Birleşmiş Milletler Gazze'deki 2 milyon insanın tabii tecrit koşullarında, İsrail çekildi Gazze'den 2004'te. Yani Batı Şeria gibi bir işgal toprağı değil orası. Ancak deniz, hava ablukası devam ediyor. 2 milyon insanın güvenli bir yeri yok diye BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock açıklama yaptı. 58 binden fazla insan yerinden edilmiş durumda. Çatışmaların derhal sona ermesi çağrısı yaptı. Filistinli gruplarında rastgele İsrail kentlerine roket atışı yaptıkları, buna son vermeleri gerektiği çağrısı da yer aldı efendim. Hamas'ın eski lideri Halit Meşal'in açıklamaları var. Gazze'deki direnişin İsrail ordusunun imajını yok ettiğini söyledi. Bunu Eytan Cohen Yanar Hoca'ya soracağız birazdan. Söyleşi sırasında Gazze'deki direnişin buna sebep olduğu ve Gazze direnişi şöyle diyor Halit Meşal, Kudüs ve Mescid-i Aksa için zafer kazandı ifadesini kullandı. Kriterinin tam olarak ne olduğunu anlayabilmiş değilim doğrusu ama onun ifadeleri bu şekilde. Bugünden sonra kimsenin başarısızlığa uğrayan düşman üzerine bahis oynamayacağını, yani İsrail'in tarafını kimsenin tutmayacağını mı kastediyor buradan bilemiyorum. Ama direnişin Siyonist ordunun imajını yok ettiği ifadelerini kullanmış. İntifada ruhu canlandı. Gazze Kudüs zaferiyle imkansızı mümkün kıldı demiş. İsyanların devam etmesi gerektiğini söylemiş. İsrail'in Gazze'de hedeflerine ulaşamadığını, galibiyet başarısızlığa uğradığını ve galibiyet imajı çizmeye çalıştığını, dayanamayıp savaşı durduran tarafın İsrail olacağını, ateşkes arayışının İsrail olacağını söylemiş. Tabii henüz onun işareti gelmiş değil. İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz'ın açıklamaları var. Saldırıların devam edeceğini söylüyor ama İsrail kaynaklarından iki gün daha bu iş devam eder gibi bir takım açıklamalar da var. Onu da belirtelim. Hatta işte Benny Gantz uzun süreli sükunet sağlanıncaya kadar diyor. 50 kadar İsrail jetinin 40 yeraltı Hamas'a ait yeraltı hedefini vurduğunu öne sürdüler Gazze'de. Bir de tabii işin dini boyutları da var, onu da belirtmek gerekiyor. Ne kadar yok desek bile biz gördüğünüz gibi Halit Meşal'in açıklamasında Mescid-i Aksa ve Kudüs var. Kutsallığı kazanmak var. Aynı zamanda İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın da sosyal medyadan paylaştığı Gazze'ye yönelik bombardıman eşliğinde Kur'an'dan Fil suresini yayınlamışlar. Orada işte Yemen valisi Ebrehe'nin Allah'ın evi olan Kabe'ye saldırması ve sonunu anlatılıyor. Sonu anlatılıyor. Tabii bu da Müslümanların tepkisini çekti. Mescid-i Aksa Vakfı Müdürü'nün açıklaması var. Asıl fil sahipleri kendileridir diyor. Alan ayetleriyle alay etmeyi şiddetle kınadıklarını söylemişler. Mahmut Abbas'ın dini ve İslam ilişkiler danışmanı Mahmut El Habbaş'ın da açıklamaları var. Yıllardır biz Filistin yönetimi olarak din savaşı çıkacak diye uyarıda bulunuyoruz diyor. İsrail'in kutsal mekanlardaki ihlallerinin buna sebebiyet verdiğini, aşırı dinci Yahudi grupların yine sebebiyet verdiğini söylüyor. Eğer bu statiko bu şekilde korunursa diyor, genel olarak Müslümanların dini duyguları kışkırtılacak diyor. Ve dünya da bu İsrail burada kalmayacak, Filistin topraklarında kalmayacak ve bu din çatışması dünyaya yayılacak ifadelerini kullanmış. Yani Kudüs Müslümanların olmazsa eğer savaş çıkar mı demeye çalışıyor. Tam bilemedim ama böyle kullanmış durumu. Bir yandan da Arap ve Müslüman dünyada ülkelerin tepkilerinin yetersiz olduğunu da söylemiş aynı zamanda. Tabii sivil bu çatışmanın en büyük kaybedeni her ne kadar Halit Meşal İsrail'in başarısızlığından bahsetse bile siviller, dediğim gibi 218 can kaybı var. Gazze'deki Kızılay binasında İsrail ordusunun vurduğu haberi Kızılaç Uluslararası Komitesi tarafından açıklandı. Filistinliler Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde savaş suçları soruşturması talep ediyorlar. Bir yandan da Hamas'ın dün akşam Mısır aracılığıyla bir ateşkes önerisini kabul ettiği iddia edildi. Ama hemen yalanladı Hamas. Bir şekilde birkaç gün içerisinde bu gelişme olur mu diye herkes ona dikkat ediyor. İsrail'de bir grup şirketler, organizasyonlar bu arada barış reklamlara vermeye başlamışlar. İşte çeşitli sanayiler, bankacılık sektörü, perakende çalışanları, işletme sahipleri reklamlar vermişler. Bank Hapoalim var bankalar arasında, öncü bankalardan İsrail'de. Hastaneler var. Arapça ve İbranice reklamlar yayınlamışlar. Spor takımları var. Sağlık hizmetleri organizasyonları böyle ilanlar vermiş durumdalar. Tabii bütün bunlar İsrail'deki iç siyaseti de etkiledi. 2 yıl içerisinde 4 seçim. İsrail seçimlerinin akıbetini de soracağız. Birlik hükümeti tekrar Netanyahu mu bu krizden hükümetle çıkacak sorusu da var tabii ortada. Durum bu. Uluslararası planda arabuluculuk çabaları var. Amerika Birleşik Devletleri Antony Blinken, Amerikan Dışişleri Bakanı uğraştıklarını söylüyorlar sessizlerinden, ama Amerika'da da bu iş tartışılıyor. Özellikle Demokratik Parti içerisinde daha tarafsız, İsrail'e bu koşulsuz destek, kati destek Biden yönetimi tarafından ifade ediliyor. Ama demokratların içerisinde de Alessandra Cortez gibi isimler eleştiriyorlar bu tavrı. Özellikle Cumhuriyetçi senatörlerden İsrail'e tam destek tasarısı bu koşullar altında geldi. Sarsılmaz bir desteği var İsrail'e Amerika'nın, bunun devam ettirilmesi gerekiyor diyorlar. Tabii gösteriler var. Joe Biden Michigan'ı ziyaret etmiş, elektrikli araç tesisini, orada test sürüşleri için ve biraz tabii bu sorularla karşılaşmış, Filistin'le ilgili sorular. İşte araca sürecek, ancak önüme geçersen, süremezsem aracı, o zaman yanıtlarım sorunu gibi, şaka yapıyorum diye sonradan espri yapmış falan. Böyle acayip tabii Amerika'da muhabbetler de var burada. Ama Netanyahu ile pazartesi telefonda görüşmüştü. Biraz da bu ateşkesi sağlamaya çalıştığı anlaşılıyor Biden yönetiminin. Mısır bu işte arabulucu. Onlar da Paris'te bu arada Mısır lideri, Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Ürdün Kralı Abdullah bir araya gelmişlerdi. Gazze'nin yeniden inşası için $500 milyon tahsis edeceklerini duyurdular. Böyle bu tarz kapış çatışmalarda artık dejavu hissine kapılıyoruz. Her seferinde Gazze'de pek çok yer enkaza dönüyor. Sonra birdenbire böyle yardım kampanyaları bir daha inşa ediliyor, bir daha aynı şey oluyor, bir daha inşa ediliyor, bir daha aynı şey oluyor. Benim dış habercilik hayatım açıkçası böyle geçti. Ve bu arada da ölen öldüğüyle de kalıyor. Böyle de bir manzara olduğu ortada. Rusya dışişlerinin açıklamaları vardı. Acil ateşkes çağrısı yaptı. Ayrıca Rusya Dışişleri Bakanlığı'na İsrail Büyükelçisi çağrılmış. Alexander Ben Zvi, bir görüşme gerçekleştirilmiş ve orada özellikle sivil can kayıplarına işaret edilmiş efendim. Türkiye'de tabii ki baş gündemlerden birisi bu çatışma. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ben dün de aktarmıştım size, BM Genel Kurulu toplantısına katılmak üzere New York'a gidiyor. 20 Mayıs'ta, yarın düzenlenecek bu toplantı ve Çavuşoğlu hitap edecek uluslararası topluma. Dün de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne hitap etti Çavuşoğlu ve eleştirileri yanıtladı. Filistin'de mazlumların umudu Türkiye'dir, Cumhurbaşkanımızdır söylemi, genel olarak söylemi. Uluslararası toplumun tepkilerinin cılız kaldığını söyledi. Aslında Suriye çatışmasıyla ilgili daha önce söylemler neyse, Çavuşoğlu'nun aynı şekilde söylemleri benzer, daha çok insani açıdan, siyasi boyutlarıyla çok da zaten tartışılmıyor. Filistin konusunda Türkiye'deki ortak dayanışma iklimine de tabii atıf yapmış kendisi. Ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bu konuda verdiği derin desteğin altını çizmiş Çavuşoğlu. Yek vücut, yani hiç bu krizi farklı bağlamlarda eleştiren bir siyasi yapı ortaya da çıkmıyor. Bütün Türkiye toplumu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eleştirileri altında birleşmiş gözüküyor. Onları dile getirmiş Çavuşoğlu. Eleştirilere de yanıt vermiş. Özellikle ümmetin liderliği, kendisinin sözleriydi İslam İşbirliği Teşkilatı bağlamında, Türkiye'nin ümmetin liderlik beklediğini ve buna en uygun olanın Türkiye olduğunu kendisi söylemişti ama böyle bir söylemim yok dedi. Canım o işte İslam İşbirliği Teşkilatı'na hitap ederken bu söylemi kullanmak gerekiyor gibi bir izahat getirdi. Enteresan. İşte 3 aylık bir meslek memuru dışişlerinde bile bilir, yerleşik bir tabirdir bu diye kendisi izah etmiş. Yani farklı ülkeler var İslam İşbirliği Teşkilatı'nda. Çünkü o ülkelerin ayrıca yani İslam ülkeleri diye genel olarak anıyoruz ama kendi nüfusları içerisinde başka azınlıklar da var. Devlet kademesinde devlet dini diye bir şey kibirlerinde var tabii ki. Herhalde oradan mı yola çıkarak diyor, bilemiyorum. Böyle izah etmiş kendisi. Papa ile görüşme eleştirilmiş. O niye eleştirilmiş onu da anlamadım. Türkiye oyun kurucu ülke demiş yine. Oyun kurulamadığı zaman oyun bozuluyor anlaşılan. Onu dile getirmiş. Yeri geldiğinde oyun kuracağız demiş. İsrail'le ticari ilişkiler devam ediyor. Yani siz böyle şeyler söylüyorsunuz ama hani katlandı bile denilince de. Yani ne yapalım, öyle olur. Ticaret devletler arasında olmuyor. Özel sektör yapıyor demiş. Böyle enteresan izahatlar getirmiş. Antisemitizmi de İslam karşıtlığı kadar insanlığa karşı suç olarak nitelendirmiş. Mavi Marmara olayında İsrail Başbakanı özür diledi Türkiye'den demiş. Yani biraz da bir skandal olmuştu Türkiye'de Mavi Marmara olayının. Ortaya atılan büyük laflar düşünüldüğü zaman kapatılma biçimi, tazminat ödenmişti. Evet, bu arada Amerikan Dışişleri Bakanlığı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özellikle Avusturya'da, şimdi devletler kendi politikalarına göre, kendi duruşlarına göre pozisyon alıyorlar. Almanya ve Avusturya bu krizde kendi politikaları gereğince İsrail'e destek verdiler. Tarihsel nedenleri var onlar açısından. Cumhurbaşkanı Erdoğan Avusturya'nın ve özellikle Avusturya'nın İsrail bayrakları asarak dayanışma sergilemesini çok sert eleştirdi. Yani nasıl olur da Avusturya Cumhurbaşkanı Erdoğan gibi bir politik çerçeve çizmez noktasında. Hep öyle ifade edeceğim ben de, noktasında lafını çok kullanıyor kendisi. Dolayısıyla bir takım açıklamalar da yaptı. Terör devleti dedi vesaire. Ben tam anlayamadım açıkçası. Amerikan Dışişleri Bakanlığı Cumhurbaşkanı kınamış. Yahudi karşıtı yorumlarını şiddetle kınıyoruz demiş. Türkiye son dönemde yaptığı açıklamalar demiş. Daha fazla şiddeti kışkırtacak sözlerden kaçınmak lazım demiş ama bu konuda tabii İsrail'e yönelik eleştiri yapmaya kalkıştığınız zaman bir şekilde hemen bir antisemitizm yanıtı veriliyor. Bunun biraz çerçevesinin net olması lazım. Bu biraz muğlak, dolayısıyla İsrail eleştirilemez hale de geliyor. Yani belli noktalarda İsrail politikalarını da eleştiren bir sürü insan var. Herkese de antisemitist diye etiket koymamak gerekiyor ama Amerikan dışişleri örnek vermediği için açıkçası ben tam çözemedim tam olarak hangi ifadesini antisemitik bulduklarını. Buna tepkiler var. Dışişleri Bakanlığı açıklama yaptı bu konuda. İthamların reddedildiği, Türkiye'nin Yahudilerle değil İsrail hükümetiyle sorunu olduğu açıklaması yapmış. Holokost'tan kaçan bir sürü Yahudinin Türkiye'de olduğu. İbrahim Kalın Cumhurbaşkanlığı sözcüsü aynı şekilde mesnetsiz ithamlar, adil olmayan tutum ifadelerini kullanmış. Türkiye Yahudi toplumu bu arada açıklama yaptı. Erdoğan'ın Yahudi karşıtı bir söylemi olmadığını söylediler kendileri. Her daim yapıcı, destekleyici, teşvik edici olmuştur ifadelerini kullanmışlar. Türk Musevi Cemaati Başkanı İshak İbrahimzade ve Musevi Hahambaşı İshak Helevan'ın da en son yemekte bir araya gelmişlerdi. Fotoğraflarını da yayınlamışlar. Cumhurbaşkanı 19 Mayıs vesilesiyle gençlerle buluştu. O da yine klasik Türkiye tavrını sergiledi. İnsani açıdan eleştiriler Amerika'ya da. Dünyaya hukuk, özgürlük vaazı veren kurumlar ve devletler zulmü sessizce seyrediyorlar ifadelerini kullanmış Cumhurbaşkanı. Öbür tarafta bize Erdoğan bir şekilde konuşmamalı diyorlar. Ne yapmalı? Alkış mı tutmalı? Zulmü gördüğümüz yerde yüksek eda ile haykıracağız demiş. Evet, yani Suriye'de de aynı şeyi söylüyor. Enteresan tabii ki, yani Suriye'deki Sünni Müslümanlarla ilgili de söylem benzer. Cumhurbaşkanının İsrail'de de benzer. Evet, şimdi başka notlara da geçmem lazım. Vaktim azalıyor. Amerika'dan Libya'ya 2014'ten bu yana en üst düzey ziyaret gerçekleşti. Dışişleri Müsteşar Vekili Joey Hood, Libya Özel Temsilciliğine yeni atanan isim Richard Norland, Libyalı liderlerle görüşmüşler, sürece desteklerini dile getirmişler. Güney Kıbrıs, Yunanistan ve Mısır savunma bakanları da bugün toplanıyor. Lefkoşa'da bir araya gelecekler. Yeni savunma işbirliğini geliştirmenin yolları, Doğu Akdeniz meselesi biraz dinmiş gözüküyor ama perde arkasında bu girişimler de devam ediyor. Lübnan'da bir kriz patlak verdi. Lübnan'ın Dışişleri Bakanı Şerbil Vehbe El Hurra televizyonunda bir tartışma programına katılıyor ve orada sevgi, dostluk, kardeşlik ehli ülkeler Neynova, Anbar, Palmira ovalarında IŞİD'in tohumlarını attılar demiş. Kendisi isim vermiyor ama kim finanse etti? Ben mi finanse ettim bunları? Körfez'den finanse edildi demeye getirmiş. IŞİD'in Suriye ve Irak'ı hallaç pamuğu gibi attığı dönemlere atıfla. Bir de Suudi konuk var. O da sizde işte Cumhurbaşkanı Lübnan'ın Michel Aoun'da Şii Hizbullah örgütünü, İran destekli örgütü destekledi, güçlendirdi gibi böyle epey de biraz da kaba saba ifadeler kullanınca Suudi konağı Lübnan Dışişleri Bakanı Bedevi demiş efendim. Kabul edemem bunu, ben Lübnan'dayım ve Bedevi'nin birinin hakaretine uğruyorum demiş. Tabii Lübnan'da ekonomik kriz var, paralar Körfez'den geliyor, hükümet kurulamadı geçen seneki Beyrut patlamasıyla. Michel Aoun meseleyi düzeltmeye çalışmış, Körfez'le Lübnan'ın ilişkilerine atıf yapmış ama tabii şiddetli bir kınama Suudi Arabistan'dan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden ve Körfez İşbirliği Konseyi'nden geldi. Sonunda Lübnan Dışişleri Bakanı Şerbil Vehbe IŞİD'i kim finanse etti ki dediği için istifa etmek zorunda kaldı efendim. Evet, Orta Doğu başlıkları bu kadar olsun. Yine yettiremiyorum. Çok Filistin-İsrail gündemi kaplıyor. NATO Genelkurmay Başkanları Ukrayna ve Gürcistan'la yakın işbirliğinde vurguladıkları bir toplantı yaptılar. Afganistan'ı da Irak'ı da görüştüler ama özellikle Ukrayna'dan NATO'ya çağrı var. Karadeniz'de varlığı arttırın. Ukrayna Genelkurmay Başkanı Ruslan Homçak bu arada toplantıya katılan, NATO Genelkurmay Başkanları toplantısına katılan Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler'le de görüşmüş. Karadeniz'de NATO varlığını arttırma arzularını konuşmuşlar. Tatbikatların sayılarını, ölçeğini arttırmak vurgulanmış. Tabii Rusya'yı son derece rahatsız eden hususlar bunlar. Ukrayna böyle şeyler söylüyor ama Sağlık Bakanı'nı meclis kararıyla kovdular. Aşı yok ortada. Topu topu 2.3 milyon doz aşı götürülmüş ve 1 milyon insan bile aşılanmamış durumda Ukrayna'da ama böyle tatbikatlarla alakadar oluyorlar. Amerikan yönetimi tabii ki en büyük destekçileri. En son Tuna Nehri'nde bir Trojan Footprint 21 ve Black Swan 21 tatbikatları yapılmış. Rusya'ya karşı Kırım'a sızma harekatları bu tatbikatlarda denenmiş. İdeal bölge Amerika'nın SEAL komandoları için diye böyle vurgular var. Bu da Business Insider'ın haberi. Bu da Rusya'yı tabii rahatsız edecek bir unsur. Amerikan yönetimi Almanya'yı Kuzey Akım 2 yaptırımlarından muaf tutacak. Normalde tıpkı S-400'lerdeki gibi bu Kuzey Akım 2 hattı %95'i bitti. Orada rol oynayan şirketlere yaptırım uygulaması lazım Amerikan yönetiminin. Ama Axios haber sitesine göre Almanya Amerika'nın ulusal güvenlik çıkarları nedeniyle yaptırımlardan muaf olacak. Sadece Rus şirketlere yaptırım uygulayacaklar. Alman şirketlere uygulamayacaklar ama Almanya'ya Rusya arasındaki bir hat bu tabii. Enteresan. Yine tabii Blinken'a Heiko Maas'la Alman Dışişleri Bakanı ile görüşüp Kuzey Akım 2'ye karşı olduklarını bir kez daha altını çizmiş. Bugün İzlanda'da Reykjavik'te Arktik Konseyi toplantısı var. Dönem başkanlığı Rusya'ya geçiyor. O vesileyle Sergey Lavrov ve Antony Blinken, Rusya ve ABD Dışişleri Bakanları görüşecekler. Tabii gerilim çok yüksek aslında ama bu gerilim altında Haziran ayında bir Biden-Putin zirvesi düzenlenmeye çalışılıyor. Hala yeri belli değil. Olacak mı olmayacak mı o da belli değil ama hani sanki buluşacaklarmış gibi gözüküyor. Ortada böyle tatbikatlar, Ukrayna, NATO, Arktik Konseyi biraz da kızışacak şimdi öyle gözüküyor. Çünkü Rusya'nın çok geniş toprakları var Arktik Konseyi'nde ve Sergey Lavrov da açıkça dile getirdi. buranın bizim bölgemiz olduğu biliniyor zaten, bizim topraklarımız olduğunu herkes biliyor dedi. İşte ABD'nin Grönland'ı Danimarka'dan kiralama çabalarını dün anmıştım. Gerçi absürt bu durum ve Biden yönetimi buna başvurmayacak gibi, ama tabii toprağı fazla olmayınca iddia azalıyor. Kuzey rotası açılacak, hakikaten o da ayrıca büyük mesele. Evet, süremi Putin'le Xi'nin, bu arada dün de bahsetmiştim, Çin'de yeni enerji blokları inşası video konferans yoluyla törenle başlatıldı. Tianwen ve Hudabao bölgesinde özellikle Rusya ve Çin arasındaki enerji işbirliğini derinleştiren bir proje bu. 2026-2028'de devreye sokulacak efendim. Evet, bunun dışında Ermenistan'la Azerbaycan arasında sınırın belirlenmesi meseleleri tartışılıyor. Dün de bir parça aktarmıştım size. Belli bir bölgede Azerbaycan'ın yerleşmesi karşısında, bu sınır tabii geçen Kasım'daki anlaşmada sınır çizilememişti. Kolektif Güvenlik Anlaşması örgütü devrede, Rusya'da arabuluculuk yapıyor diyebiliriz. Sergey Lavrov'un da açıklamaları var bu konuda. Amerikalılar Afganistan'dan çekilmeyi %20 oranında tamamladıklarını açıklamışlar. Merkez komuta açıklamayı yapmış. Ve son olarak Kolombiya'dan bir başlık vereceğim. Eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri FARC'ın sembol ismi Jesús Santrich, Kolombiya ordusunun sınırda Venezuela içine sızmasıyla, özel operasyonuyla infaz edilmiş efendim. 2016 anlaşması zaten uygulanmıyordu. Kafasına göre Kolombiya'nın sağcı yönetimi uyguluyordu. Büyük bir isyan hali var. Pandemi isyanlarının belki ilki yaşanıyor Kolombiya'da. Bir de bu arada hiç onlarla alakasız ki barış süreci bu afları gerektiriyordu. Hatta siyasete atılmalarını öngörüyordu. Ama Kolombiya'nın özel kuvvetleri Venezuela'ya sızıp FARC'ın sembol ismini öldürmüşler. Bakalım, Kolombiya'ya da bakmak lazım. Ayrıca hakikaten orada işler kızışıyor. Evet, bir ara şarkı Aretha Franklin'den Respect'i dinleyelim. Az sonra Hay Eytan Cohen Yanar Ocak'la burada olacağız. Bizden ayrılmayın.
Eksende dünyayı konuşuyoruz.
Olası sonuçları saldırıyı değerlendirmeye çalıştıracak başlamış. Yarım hasta konuştuk Moskova Devlet Üniversitesi'nden. Profesör Hüseyin Bağcı ile değerlendirdik. Faik Bulut'la konuştuk. Türkiye-Irak ilişkisi. Selim Sezer'le konuştuk. Hamas'ın yeni siyasi.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Evet, Eksen'in ikinci yarısındayız. Telefon hattımızın diğer ucunda İsrail'e bağlanıyoruz. Hay Eytan Yanar Ocak var efendim. Doktor Hay Eytan Yanar Ocak. Tel Aviv Üniversitesi'nden uzunca da bütün titriyi de söyleyeyim isterseniz. Sığdırmakta güçlük çektik, kusurumuza bakmayın. Moşe Dayan Merkezi Strateji ve Güvenlik için Kudüs Enstitüsü'nden. Hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk. Nasılsınız Ceyda Hanım?
Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. En son söyleşi yaptığımızda Türkiye-İsrail normalleşmesinden bahsediyorduk. Büyükelçi atama girişimlerinden. Fakat tabii 14-15 Mayıs'a yaklaşırken yeni bir kriz tetiklendi. İsrail-Filistin, Gazze demek lazım. Gazze odaklı ama Batı Şeria'da da olaylar var. Şimdi öncelikle şunu sorarak başlamak istiyorum. Bu sefer şimdi çok uzun süredir bu çatışmayı takip eden insanlar açısından bir dejavu hissi uyanıyor kaçınılmaz olarak. Çünkü bu kaçıncı artık. Her seferinde de aynı yere geri dönüyor ve maalesef sivil can kayıpları daha ziyade de tabii askeri teknolojik açıdan daha güçsüz olan Filistin tarafında söz konusu oluyor. Bu sefer ayırt edici yan olarak Hamas'ın roket kapasitesi olduğu söyleniyor. Ve İsrail içerisinde de bir dehşete sebebiyet vermiş gibi gözüküyor. Daha önce görülmemiş manzaralara tanıklık ettik. Tabii siz daha yakından biliyorsunuz. Bir de İsrail içerisinde belli şehirlerde isyan hali ortaya çıktı. Yetkililerin o hal ilan etmesine varan aynı zamanda da işte linç haberleri geldi. Öncelikle bu seferkinin bir ayırt edici yanı var mı? Sizin bakış açınızdan neler oluyor orada onu dinlemek isterim.
Elbette. Öncelikle şöyle söyleyeyim. Maalesef sizin de belirtmiş olduğunuz gibi bildiği arkasından her 5-6 senede bir ortalama aynı kısım tüngünün içerisinde gidip gelmeye devam ediyoruz. Ve yine sizin de belirtmiş olduğunuz gibi her iki taraf için de bu her sefer daha yıpratıcı hale geliyor. Şimdi sözlerimin başında şunu belirtmek istiyorum. Genelde Türkiye'de ilginç bir algı var. Filistinlilerin daha çok böyle mazlum olduklarına dair bir görüş var. Ve elbette ki bu mazlum olduklarına dair bir görüş istatistiklerden kaynaklanıyor. Bunun en büyük sebebi de Hamas'ın sivilleri bir şekilde canlı kalkan olarak kullanmalarından kaynaklanıyor. İsrail'in iki adet değişik savunma metodu var. Bir tanesi pasif savunma, bir tanesi aktif savunma. Pasif savunma bugün İsrail'de yeni inşa edilmiş olan tüm evlerin içerisinde zırhlı bir oda mevcuttur. Benim şu anda hali hazırda bulunduğum evin içerisinde zırhlı bir oda mevcut. Bu odanın kapısı Türkiye'de bildiğimiz sokak kapısı olarak tabir ettiğimiz çelik kapı. Pencereyi örten bir de demir zırh bulunuyor. Ve bu istatistiklerle de saptanmış bir şekilde roket binaya isabet etse dahi içindeki hiç kimseye hiçbir şey olmuyor. Bu birinci kısım. Yani %99 diyelim hiçbir şey olmuyor. Bir de demir kubbe adından başarıya yana %95'e varan bir sistemimiz var. Bu da roketin Gazze'den ateşlenmesinin ardından önce gerekli saldırının gerçekleşmekte olduğu bölgede sirenler çalıyor. Sirenlerin çalmasının ardından size bahsetmiş olduğum bu zırhlı odaları biliyorsunuz veya apartman sığınaklarını biliyorsunuz. Ardından da demir kubbe sistemi çalıştırılıyor ve demir kubbe sistemi çok sayıdaki roketi havada imha etme kapasitesine sahip. Boş araziye düşecek olan roketleri vurmuyor. Sistem bu şekilde tasarruf yapmış oluyor. Ben açık söylemek gerekirse Türk medyasında ilginç bir kısa hafıza sorunu olduğunu düşünüyorum. Şu şekilde 2016 yılında hatta devam etmekte olan bir fenomen var Türkiye'de. Siz belki bunları pek konuşmuşsunuz ama Türkiye'de Kilis diye bir şehir var. ve bu Kilis adlı şehre çok sık şekilde roket saldırıları gerçekleştiriliyor. Ve Kilis adlı şehre roket saldırıları gerçekleştirildiği zaman çok doğal olarak Türk Silahlı Kuvvetleri her ülkeden beklenildiğini yapıp bu roket saldırılarını düzenleyen ülkelere karşı operasyon başlatıyor. Nitekim 2016'da Fırat Kalkanı, daha sonra Zeytinburnu, ondan sonra işte tekrardan Bahar son operasyonunda bunu unuttum, özür dilerim. En son gerçekleşen 2020 yılındaki Tel Arabya bölgesine yapılan operasyondan bahsediyorum. Yani ne demeye çalışıyorum? Eğer bir ülke kendisini sürekli olarak tehdit altında hissederse eğer, doğal olarak vatandaşlarıyla yapmış olduğu sosyal kontrattan doğan yükümlülükleri doğrultusunda bu konuda bir adım atıp kendi vatandaşlarının güvenliğini sağlamak zorunda. Şimdi Gazze'den gelen resimleri ben elbette ki görüyorum. Benim elbette ki içime diyor. Her insanoğlunun içeride çocuklarının bir herhangi bir çocuğun öldüğünü gördüğü zaman. Ancak ben de bir babayım. Ben siren sesini duyduğum zaman ben çocuğumun üzerine kafası kapanıp çocuğumu sığınağa götürüyorum. Benim gördüğüm kadarıyla roket atılan mecralarda Filistinli çocuklar sokaklarda futbol oynuyorlar. Yani ne demeye çalışıyorum? Eğer söylemeye çalıştığım şey, Hamas çocukları bir canlı kalkan olarak kullanıyor ve İsrail'in ahlaki olarak bir çıkmaza sürüklüyor. Ve kimi zaman evet maalesef doğru ve ben çok üzgünüm bu gerçekleştiği için. Maalesef çocuklar ölüyor. Keşke ne Filistin tarafında ne İsrail tarafında hiçbir çocuk ölmesin. İstatistiksel olarak baktığımız zaman da eğer Filistinliler kendilerinden her geçen gün daha fazla kişinin öldüğünü görüyorlarsa, o halde kendi kendilerine bir vicdan muhasebesi yapabilirler ve diyebilirler ki, yani bizim İsrail'de girdiğimiz her savaş bizi ağır bir faturayla karşı karşıya bırakıyor. O halde biz orta bir yolu nasıl buluruz? Bakın hala Hamas İsrail'i el-Fetih'in aksine tanımış değil. Herkes işte Gazze'deki kötü ekonomik koşullardan bahsediyor. Gazze'deki koşullar niye kötü? Çünkü eğer siz oradan sürekli olarak İsrail'e roket atarsanız İsrail oraya abluk uygulamak zorunda kalıyor. Yani bu bir şekilde şöyle söyleyeyim size. Yumurta mı tavuktan çıkar, bu tavuk mu yumurtadan çıkar? Kabul evet. ediyorum artık bu işin ucu da birazcık kaçmaya da başlıyor.
Evet. Fakat şunu sorayım.
Ben İsrail sütten çıkmış ak kaşıktır falan demiyorum. İsrail'in de yapmış olduğu yanlışlar var ama bu bir savaş. Yani İsrail'den ne zannediyorsunuz? Sabah kalkıp ah bugün de birazcık Gazze'ye hava saldırısı yapalım mı diyorlar zannediyorsunuz? Kusura bakmayın. Eğer sizin başkentinize bir terör örgütü roket yolluyorsa siz kendiniz yani roket saldırıları sırasında sizin meclisinizdeki oturup duruyorsa canlı yayında milletvekilleri sığınağa girmek zorunda kalıyorsa kusura bakmayın. Bunun da maalesef bir karşılığı olacaktır yani. Ve bile bile nadir.
Evet, fakat tabii şimdi şunu da özel de bir sorun burada, yani bir ulus devletleşememe problemi var. Şimdi İsrail'in Gazze'den çekileli epey de oluyor. Yani orada da bir barış yapılabilecek bir unsur yaratabilme çabaları bir türlü tutmadı. Aynı şekilde Batı Şeria'da da çok sert şey görünüyor. Oradan roket fırlatılmıyor Batı Şeria'dan. Bir de şunu soracağım size, yani bu sefer bir de İsrail'in içerisinde görülmedik manzaralara tanıklık ettik. Yani Lod kenti başta olmak üzere. Yani bir takım problemler olsa gerek ki, hani çünkü Arap vatandaşlar İsrail'in meclise de Knesset'e de temsil ediyorlar. Ama bir takım sorunları da ortaya çıkartmış gözüküyor. Katılır mısınız buna? Yani tabii ki bir barış anlaşması yani, yapılmamış tabii. olması, bir devlet varlığı olmaması, siyasi bir sorun olması kısmı var, boyutları var bunun, ama bir de İsrail'in içerisinde yani. Uluslararası imajını sarsacak bir görünüm, çok katlı binaların iddialar var bir sürü, ama hani bütün bunlar İsrail'i sarsıyor mu, onu sormak istiyorum size, yani içeride gördüğümüz şimdi, manzaraları.
Elbette ben açık konuşmam gerektiğini şey, söylediklerinizin haklılık payı var. Benim burada zikretmek istediğim nokta, Elbette ki hani İsrail'de kalma şehir olarak tabir ettiğimiz, hem nüfusunun belli bir yüzdesi Yahudilerden, belli bir yüzdesi Araplardan oluşan hani barışın sembolü olması gereken şehirlerden bahsediyoruz. Bu şehirlere örnek verecek olursak Lod şehri, Akko şehri kuzeyde. Bu her iki şehirde de ve üstelik bir Batyam şehrini de eklemek lazım. Batyam şehri her ne kadar karışık bir şehir olmasa da orada da istenmeyen olaylar yaşan. Ben hepsinden kısa kısa bahsedeyim. Burada bu üç şehirde ilginç olaylar yaşandı. Ben etnik ve dini köken fark etmek gibi bütün bu ilginç olaylarını lanetliyorum. Önce bunu söylemek istiyorum. Batyam şehrinde aşırı milliyetçi İsrail Yahudiler maalesef bir Arap taksi şoförünü linç ettiği girişiminde dedim. Şu anda tedavi altında kendisi ve hastanede şimdi görebilir. Bunun iyileşiyor. Bunun yanında da maalesef olayların ekseriyetinde Akko, Lod ve Yafa şehirlerinde özellikle Arap Filistinli veya İsrail'de Arap olarak tabir ettiğimiz nüfus Yahudilere karşı linç kampanyası başlattı ve maalesef Yigal Yahusua adındaki bir İsrail'de Lod şehrinde öldürüldü, linç edildi ve dün kendisi toprağa verildi. Bu gerçekten içi alıcısı bir durum. Eğer biz bu savaş bittikten sonra yarın hep beraber yaşamaya burada devam edeceksek ki emin olun ki devam etmek yerindeyim. Bir şekilde bu gerçekten geleceğe yönelik çok kaygı uyandırıcı gelişmeler gerek İsrail toplumu için gerekse de İsrail toplumunun içerisinde var olan İsrail'i Araplar için. Çünkü şu anda milli insanlarla beraber yaşıyoruz. Dolayısıyla büyük ihtimalle eğitim sisteminin asayişin elden geçirilmesi gerekecek. Ben eminim ki İsrail istihbarat servisi şimdi artık İsrail Arapları daha evvelden hiç olmadığı kadar sık denetim altına alacağını düşünüyorum. Bir de bu konuya virgül koyuyorum. Bunun yanında bir de uzun işte gökdelenlerden bahsettim. Uzun katlı binaların vurulmasından şimdi daha evvelden bir dikkatlik. Bu hafızam beni yanıltmıyorsa bazı dedi ki 4. ölçekli büyük operasyon. Bu operasyonların öncelerinde daha evvelden Hamas kendisine ait ofisleri oluyordu. Kendisine ait bakanlıkları oluyordu ve bu müstakil binalarda oluyordu. Daha sonra İsrail hava saldırılarıyla beraber bu bakanlıklar ve temsilcilikler veya şöyle söyleyeyim hükümet alametleri bir şekilde hedef alınmaya başlayınca bu sefer Hamas sivillerle uyguladığı taktiği bu sefer binalarla uygulamaya başladı. Ve basın binası, ondan sonra sivillerin oturmakta olduğu lüks gökdelenleri kendisine mesken tuttu. Bu şekilde İsrail'in bu binaları vuramayacağını düşündü. Şu anda da İsrail bu konuda şöyle bir karar almış vaziyette. Dama dokundurma adında bir strateji bölümcüsü İsrail ordusu. Öncelikle hava kuvvetleri vurulacak olan binanın tepesine çok küçük ölçekli bir bomba atıyor. Bu binanın tepesinden hafif liman çıkmasına sebep oluyor. Daha sonra da İsrail İç İstihbarat Servisi şimdi o binada ikamet etmekte olan herkesi tek tek telefonla arayarak iki mesaj veriyor. Bir, binadan çıkın. İki, hanginizin hangi binada, kaçıncı katta, kaçıncı dairede oturduğunu da biliyoruz. Mesaj veriyor. Dolayısıyla inanılmaz bir istihbarattan bahsediyoruz. Binada şaşırdıktan sonra da Hamas'ın bu mülkleri tek tek vuruluyor. En son özellikle bu El Cezire ve Associated Press gazetelerinin basın kuruluşlarının bulunduğu binanın vurulmasında da o binanın tepesindeki antenlerin boyutuna bakarsanız zaten hali hazırda oranın Hamas'ın askeri istihbarat için kullanmış olduğu bir ofis olduğunu anlamamanız zaten adakı iştigal olacaktır. Dolayısıyla bugün İsrail'in vermiş olduğu mesaj çok net. Eğer Kudüs'e, Tel Aviv'e ve İsrail'in diğer şehirlerine bir roket saldırısı olacaksa Hamas bunun bedelini ödeyecek. Hamas böyle bir saldırıyı düzenlemeden evvel bir kere değil 10 kere düşünmeli mesajını veriyor. Bu insanlar için, gerekse de bizler için çok zor günler. Açık söylemem gerekiyor. Zor günler. Umarım her iki taraf için de umarım bu artık keşke son olsun. Bunun keşke son olması için sadece askeri çözüm yetmez. Bunun yanına artık bir siyasi çözüm lazım. Siyasi çözüm için Türkiye'nin keşke rol oynayabilitesi olsaydı. Ancak Türkiye'den gelen sesler ve eleştirinin dozu Türkiye'yi bir arab bulucu rolünü soyunmaktan yoksun kılıyor. Bu gerçekten çok üzücü çünkü bu sefer meydan kime kalıyor? Türkiye'nin çok hoşlanmadığı diğer aktörlere kalıyor. Bu aktörler kimler? Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan. İsrail ve bu saydığım, bu zikrettiğim üç ülke hali hazırda zaten ilişkiler içerisinde ve bu üç ülke şu anda Hamas'ın yaratmış olduğu bu son gerilimi daha büyük bir tehdit olan İran konusunda bir şekilde kendi güvenliklerinin de tehlikeye girmesi olarak bakıyorlar. Yani Hamas'ın bu...
Abraham anlaşmaları işe yarıyor mu bu çatışmada? Kusura bakmayın lafınızı kestim. Nasıl? Yani Abraham İbrahim anlaşmaları bu çatışmada işe yarıyor mu? Arapların bir bölünmüşlüğü, çünkü ümmet çağrıları var, İslam İşbirliği Teşkilatı, Batı'dan da tepkiler var tabii ya, İsrail'e, yani Amerikan yönetiminden de.
Şöyle söyleyeyim size, yani Türkiye'nin de ümmet çağrıları var, İslam İşbirliği Teşkilatı'nı göreve çağırma vesaire. Ben bunları açıkçası daha çok iç politika yönelik manevralar olarak adlediyorum. Çünkü İslam dünyasına baktığımız zaman şu anda İran ve Türkiye adını koymadıkları bir savaşla Kuzey Suriye'de zaten çatışıyorlar. Türkiye ile Suriye zaten Kuzey Suriye'de çatışıyor. Ondan sonra da Türkiye ile Emirlikler kötü bir ilişki içerisinde. Türkiye ile Mısır'ın ilişkileri de ortada. Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkiler de yine ortada. O halde bütün bu ilişkileri Türkiye kendi kendine bütün ilişkilerini daha yordama sokmadan sadece Filistin üzerinden bütün bu ilişkileri güçlendirmek için Filistin'i tutkal olarak kullanmayı düşünüyorsa çok zor oluyor. Çünkü bu ülkeler artık Filistin'in ve Hamas'ın özellikle onlara hiçbir katma değer vermeyeceklerinin çok farkında. Aksine İsrail'in gerek geliştirmekte olduğu su teknolojileriyle, high-tech teknolojileriyle, bilişimde yapmış olduğu açtığı çığırla, Amerika üzerindeki nüfuzuyla evet Suudi Arabistan'a, ondan sonra Emirliklere, Bahreyn'e, Mısır'a ve bölgenin eğer arzu ederlerse diğer bütün ülkelerine katma değer sağlayacak çok büyük bir potansiyeli var. Yani artık bu ülkeler sadece Gazze'de ne oluyor düşünmüyor. Bu ülkeler artık bize bu, yani biz bu olaydan nasıl menfaat sağlarız? Bizim bu olaydan çıkarımız nedir? Biz bunca yıldır Gazze'nin, Filistin'in yanında durduk da ne oldu sorusunu getiriyor. Çünkü artık bu Arap devletleri de Hamas'ın barış önündeki en büyük engel olduğunu idrak etmiş vaziyette.
Sürem kalmadı açıkçası ama yani bu koşullarda Filistinli Araplara İsraillilerin sahip çıkması belki yani Arapların da kendi soydaşlarını terk etmiş oldukları bir ortamda farklı bir resim keşke çizilebiliyor olsaydı diye insanın aklına düşmeden... Şimdi, olmuyor açıkçası. Yani Filistinlileri Hamas'a indirgememek lazım herhalde.
Çok... Hayır, ben sizin gibi düşünmüyorum. Kusura bakmayın, eğer benim üzerime şu anda roket yağıyorsa ben önce kızımı düşünmek zorundayım. Gazze'yi düşünemiyorum. Üzgünüm sizin için yani. Ben çok açık ve net konuştum. Eğer benim üzerime roket gelmezse evet ben o zaman artık hükümetime diyebilirim ki evet yapmış olduğum ABC hareketleri yanlış. Biz Gazze'deki işte şu duruma başka şekilde yaklaşalım diyeceğiz ama işin içerisine şiddet girdiği zaman Ceyda Hanım bu böyle olmuyor. Hı-hı. Mesela Türkiye'nin en büyük şansı Kıbrıs'taki ihtilafta hiçbir Kıbrıslı Rum'un veya hiçbir Kıbrıslı Türk'ün birbirlerini tünel kazarak, sokaklarda bıçaklayarak, roket fırlatarak, uçak kaçırarak katlettiğini görmediniz değil mi? Bu Türkiye'nin büyük bir şansı. Türkiye'nin iyi bir düşmanı var. Kıbrıs Rum kesimi. Bizim maalesef düşmanımız birazcık daha çetrefil diyelim. Dolayısıyla bu da bizim şanssızlığımız. Ben peki. Dolayısıyla elbette ki İsrail'in de adım atıp düzeltmesi gereken şeyler var. Ben İsrail her şeyi mükemmel vesaire demiyorum. Zaten her şeyi mükemmel dersem benim güvenilirliğim ortadan kalkar. Ben elimden geldiğince objektif bakmaya çalışıyorum ama elbette benim şu anda kafama doğru roket gelirken benim de objektifitimin bir sınırı var Ceyda Hanım. Aslında sınırı.
Peki. Çok teşekkür ediyorum. Biraz süremizi açtık. Kesmek istemedim. Çok teşekkürler. Hayata.
Ben teşekkür ederim. İyi çalışmalar dilerim.
Evet, İsrail'e bağlandık. Doktor Hay Eytan Cohen Yanar Ocak'la konuştuk. Moshe Dayan Merkezi Strateji ve Güvenlik için Kudüs Enstitüsü'nden, Tel Aviv Üniversitesi'nden kendisi. Bu çatışmanın en kısa sürede ateşkesle nihayete erdirilmesi ve daha az can kaybı olması umudumuzla bitirelim. Şarkıya vakit kalmadı. Efendim, yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın diyelim.
Eksende dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
var. Biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım.
Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.